Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
Bayanlar, baylar. Reklam ajansıyla radyoyu, kreatifle kreatifi bir araya getiren program Adsız Kreatifler. Radyo Runner Air'da bir kez daha başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar Seren. Bugün gayet kreatif, kreatiflerin başı diyebileceğim deneyimli bir arkadaşım var. Cem Çetin'le birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
Hoş bulduk Serdar.
Şimdi biliyorum uzun yıllardır aşağı yukarıda yaşıtız.
Evet.
Aynı jenerasyonun reklamcılarıyız.
Evet.
FIA reklam ajansının kreatif direktörüsün.
Evet.
Şimdi bu tabii Cem'le aslında bizim hikayemiz, biz çok uzun yıllardır görüşmüyoruz ama artık son yıllarda iletişim böyle oldu ya, online hep ama bağlantıdayız.
Evet, birbirimizden haberdarız sürekli.
Hep haberdarız. Ne yapıyor, nereye gidiyor, ne işlere imza atıyor görüyoruz.
Evet.
Ama yüz yüze de biraz uzun yıllar ara verdik diyebiliriz. Ne zaman başlamıştı hikaye senin reklamcılıkta? Çok böyle şimdi detay sıkıcı geçmişleri değil ama kısaca.
Yani kısaca öğrenciyken, aslında Marmara İletişim'de okurken biz aynı zamanda okuldan da arkadaşız.
Okuldaşmışız bak, evet.
Ben senin çömezin oluyorum gerçi birkaç sene. Birkaç mi? Dönem alttan geliyorum.
Ben 98 mezunuyum, sen?
Ben 2001.
2001 tamam, evet.
Neyse işte orada öğrenciyken bu reklamcılığın virüsü bize bulaştı. Yani aslında bakarsan halkla ilişkilerci olacağımı sanarak girmiştim ben iletişim fakültesine. O zamanlar halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri vardı.
Halkla ilişkiler, gazetecilik ve radyo televizyon senin o üçüydü.
Evet,
ben
evet.
Radyo televizyondaydım.
Evet. Evet. Ben de işte halkla ilişkilerdeydim. Sonra dördüncü sınıfa, üçüncü sınıfa geldikten sonra o zamanki işte hocalarımız dediler ki ya işte sen reklamcı ol dediler bana.
Oo, görmüşler, güzel.
Ondan sonra ben de ya becerebilir miyim falan filan. Fakat tabii o dönem Türkiye'nin ekonomik olarak bir buhran geçirdiği bir dönemde, 2001 krizinin etkilerini yaşamaya başladığımız, yaşamak üzere olduğumuz bir döneme denk geldi benim mezuniyetim. O dönem öğrenciyken Marketing Türkiye'de ve Medyaket'te muhabirlik yapmıştım bir dönem, yani birer yıl kadar. Ama hep böyle sektöre girmek, reklamcı olmak istiyordum. İşte böyle ilk birkaç yıl editörlük ve muhabirlik yaptıktan sonra ilk defa Ogilvy İstanbul ofisinde Mithat Başoğlu beni stajyer olarak aldı ajansa. Evet, stajyer bir yazar olarak almıştı, sağ olsun. O dönem Arif Kulca ve Ergin Bin Yıldız'ın stajyeri olarak, biliyorsun o zamanlar şeydi, şimdi biraz değişti tabii. Reklam ekipleri bir art direktör ve bir reklam yazarından oluşurdu.
Ekip olarak çalışırdı.
Evet, ekip çalışılırdı. Dolayısıyla ben de reklamcılığı Ogilvy'de, Ogilvy kültüründe o iki tane ustamızdan, onlardan öğrendim. Aynı zamanda tabii o dönem Ogilvy'nin ekibinde bugün kendi ajanslarını kurmuş olan veya başka ajanslarda hala reklamcılığa devam eden pek çok ustamız, abimiz de vardı. İşte Çağlar Gözü Açık vardı. Tibet Sandıman vardı.
Tibet var herhalde, evet.
Evet. Zaten beni Ogilvy'de stajyerliğimden sonra kadroya alan Tibet abidir.
Öyle mi?
Evet. Ha. Onunla güzel bir
Vietnam falan değil mi, bir şeyler yaptılar?
Onlar. Öyle yaptı, evet. O daha sonra Ogilvy'de çok uzun zaman çok önemli işler yaptı Ogilvy'de. Daha sonra kendi ajansını kurdu vesaire. Beni ilk kadroya alan da, beni reklamcı olarak tam sen bundan sonra reklamcı oldun diyen de Tibet Sandıman'dır
orada
yani.
Orada iğneyi vurdular diyorsun.
Evet
yani
evet. Hatta şeyi hatırlıyorum. Bir gün İşte böyle o zamanlar hala öyle. Stajyerken böyle kadroya girebilmek, acaba ben oldum mu olmadım mı, reklam yazarı olacak mıyım gibi heyecanlar yaşanırdı.
O zaman öyleydi ama.
Evet.
Yani ben şu an mesela reklam yazarıyım ya da metin yazarıyım, arzuya göre değişiyor ya o. Diyebiliyor muyum dışarıda diye bir düşünce aşaması olurdu.
Evet.
Ya sana verdiler mi o titri, o yetkiyi diye. Çünkü biz burada gidip geliyoruz, maaş da veriyorlar ama biz diyelim mi demeyelim mi, junior mı, junior suyu mu? Hani ne oldu belli değil, bir aşama vardı o yıllarda. Evet. Şimdi çocuklar onu yaşamıyor anladığım kadarıyla.
Galiba öyle, biraz değişti tabii reklamcılık o zaman.
Tam diye olduk modundalar.
Evet.
Belki bu iyidir, belki o zamanki iyidir, bilemiyorum, çok da onun böyle tartışmasında değilim ama.
Yani evet.
Sonucu iyi yapılsın, önemli olan o.
Yani onu da konuşuruz. Şimdi reklamcılık o kadar değişti ki artık gençlerin yetişmesi için doğru ortamlar var mı? O da aslında bir konu. Belki de konuşuruz onu da.
Bence o zaman sen söylemişken konuşalım. Çünkü 2000'lerin başından itibaren hani sen de ben de gözlemlemiş bir jenerasyonuz. Nasıl gittiğini. Sence o anlamda diyelim madem ki genç yeni giren kişilerin görüp gözlemleyip deneyimleyip hani alışacağı ortamlarla o günden bugünlere nasıl bir fark var?
Yani şimdi şöyle, bu biraz cevabı uzun bir soru belki de, ya da ben uzunca cevaplamak istiyorum. Şöyle anlatayım. Aslında benim sektöre başladığım dönem bir az önce de bahsettiğim gibi bir ekonomik krizin ertesi. Yani 2001 krizinin etkilerinin görüldüğü bir dönemde 2004 yılında o gibi de bir reklam yazarı olarak kadroya girmiştim, başlamıştım. Fakat onu, o dönem ben öğrenciyken şunu görüyordum. Reklam yazarlığı, biz hani o zaman öğrenciyken reklam yazarı olmak istediğimiz o dönemlerde falan bize böyle çok cezbedici bir meslek gibi görünüyordu.
Havalıydı, evet.
Evet. Şimdi de bence öyle. Yani çok keyifli
bence
bir
de
iş. Ama bu iş usta çırak ilişkisiyle öğrenilecek bir iş. Yani bunu okulda öğrenemezsiniz. Yani öğrenirsiniz elbette akademik bilgileri vesaireye veya kitaplardan okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz pek çok şeyi ama bunu yaşayarak, görerek, hani ajansı da dirsek çürüterek öğrenmeniz gerekir. Bir ustadan öğrenmeniz gerekir, bir senior'dan öğrenmeniz gerekir. Şimdi bu, ben başladığım senelerde 2001 krizinin yarattığı bir itibar kaybı vardı sektörde aslında. Ama bugüne baktığım zaman, yani 2024'ten o 2000'lerin başlarına döndüğüm zaman o itibar kaybının aslında hala devam etmekte olduğunu görüyorum şahsen. Çünkü sektör çok değişti. Ajanslardaki yaratıcı kültür, o kültüre bakış açısı çok değişti ve en son bu pandeminin etkilerinden sonra artık ajansların çok büyük bir kısmı hibrit çalışmaya başladı. Yani uzaktan çalışma diye bir şey girdi hayatımıza. Bunun tabii iyi taraflarından söz ediyor bütün arkadaşlarım.
Evet.
Bütün ajanslarda çalışan arkadaşlarım. Bundan çok memnunlar. Belki de evet, bizim için çok bir sorun yok. Yani yıllarca bu işi yapmış ve bir takım insanlardan bu işi öğrenmiş kişiler için biz bunu idare edebiliriz belki. Hoşumuza bile yani gidebilir. Evet, ama yeni bir reklamcının, yani okuldan yeni mezun olmuş, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuş ve reklamcı olmak isteyen, reklam yaratıcısı olmak isteyen bir art direktör adayının ya da bir reklam yazarı adayının mesleği öğrenebilmesi için gerekli ortam artık çok yok bence. Yani bir ekrandan, Zoom ekranından görüşebildiğiniz bir kişiden ne kadar çok örnek öğrenebilirsiniz?
Valla başlayanlar için çok doğru bir tespit aslında bu. Yani hele stajyer düşünürsek.
Evet.
Nerede staj yapacak? Evinde, evet. Mutfakta veya salonda mı? Yani
evet.
Öyle bir noktaya geliyor. Yani yanında başka bir reklamcı, bir meslektaşı yok.
Maalesef.
Öğrenciye bir abisi, ablası yok çevrede. Yani
evet.
Patron yok, kreatif direktör yok, müşteri yok, brief yok.
Evet.
O anlamda haklısın bak. Dediğin gibi biz belki önemsemedik, bize iyi bile geldi. Çünkü ama biz belli bir çizgiyi açmıştık zaten.
Evet, evet.
Ama ondan sonrası için evet, ilginç
yani
bir
şimdi tespit. Ben belki de hani kendi çevremden gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum. Onu diğer bütün sektördeki herkes kendi değerlendirmesini yapacaktır ama bugün bir art direktörün yani yanında çalıştığı abisine diyelim ya da senior'ına ya da ustasına diyelim ona. Abi bunu nasıl yaptın, bunu buradan işte hangi programda yaptın da bunu böyle yapınca ne oluyor falan diye sorular sormadan, onun kafasını darlamadan bu işi öğrenebilmesini ben çok zor görüyorum. Yani
WhatsApp'tan yazarak belki, abi şu nasıldı falan
diye. İşte yani hani bu ne kadar yüz yüze olmanın karşılığını, yüz yüze olmanın öğrettiği şeyleri, bir arada olmanın öğrettiği şeyleri öğretebilir, onu bilemiyorum. Bir de gördüğüm kadarıyla artık tabii bizim başladığımız döneme göre çok fazla iletişim fakültesi var artık ve çok fazla mezun veriyor iletişim fakülteleri.
Aynen öyle.
Ve reklamcılık da artık daha insanların eskiden çok merak ettiği bir şeydi ama internetin sağladığı o geniş bilgi havuzunda artık gençler heves duydukları mesleklerle ilgili araştırmalar yapabiliyorlar, görebiliyorlar. Dolayısıyla reklamcılık her zaman havalı bir işti ama yani bence bu işin art direktörünüzle ya da yazar arkadaşınızla yani kreatif departmandaki arkadaşlarınızla şöyle ayaklarınızı masanın üzerine uzatıp ajansın tavanına bakarak kafa patlatmadan dirsek çürütmeden bu işi öğrenmek kolay değil bence.
Vallahi doğru söylüyorsun çünkü ben orada özellikle şu kısmına takılıyorum. Bizim farklı beyinlerin bir aradalığı bir de çok tetikleyici bir şeydir ya.
Tabii.
O evet. İşin o briefin üstünde o dediğin ekipler ki bugünkü tarzıyla ekip olmasa da havuz sistemiyle çalışan bir ajansta da olsan.
Evet.
Hani herkes fikrini söylesin ortaya bir şey çıksın. Beyin fırtınası dediğimiz klasik. Orada o insanların varlığı bile aslında orada besleyici farklı bir şey.
Tabii.
Bir insanın dediğinden alıp o yansımayla bir yankı yaratıp başka bir şeye dönüştürmek, o pası ona atmak, onun orada sonuçta başka bir cümle olarak onun gelmesi, bir görsel olarak sana dönüşmesi, o çıktıları almak aslında gerçekten birliktelikle olabilecek bir şey.
Evet.
Yani o dediğin anlamda gerçekten şanssız bence şimdiki çocuklar. Ve ayakları hani uzatıp tavana bakmak dedin ya bir şeyleri çağrıştırdı geçmişe dair.
Evet evet.
Ben de tabii. Yani birebir o sahne olmasa da gerçekten yani yiyecek içecek bir şeyler alıp ajansta geç saatlerde oturup bu muhabbeti yapmak da var.
Evet.
Hani belki fazla mesai hani şikayetçi olduğumuz şeylerdi vakti zamanında. Ama evet. Gerçekten de öyle bir tarafı vardı. Onu çözmeye çalışırdın. Bir noktaya ulaşmaya çalışırdım. Dışarı çıkalım biraz hava alalım gelelim dediğimiz olurdu.
Evet.
Ya durup dururken yakındaki bir mekana gidip geri dönmüşlüklerimiz vardı biliyorsun.
Evet, evet.
Yani ama bunlar bir aradayken olabilecek bir şeyler. Ben tek başıma gideyim Bebek Starbucks'ta bir şeyler düşüneyimle aynı şey değil.
Değil kesinlikle. Yani bu zaten biz yaratıcılığı reklamcılıkta nasıl tanımlıyoruz? Birbiriyle alakası olmayan bir takım şeyleri beklenmedik şekilde bir araya getirmek olarak da tanımlayabiliriz yani en basit şekilde. Yani birbiriyle alakası olmayan fikirleri bir araya getirebilmek için o birbiriyle alakası olmayan fikirleri bulabilecek insanları bir araya getirmek gerekir diye
zaten
düşünüyorum.
Zaten birbiriyle alakası olmayan insanların bir arada olması.
Evet yani. Dolayısıyla yani bu yaratıcı dimağlar, bu zihinler bir arada çalışmadıkça böyle ya o fikir güzel değil başka bir şey düşünelim demedikçe, kendilerini zorlamadıkça ne kadar verimli olur ya da hadi öğrenenler öğrendi ama mesleği yeni öğrenmek isteyenlere ne kadar bunu öğretebiliriz? Orası bir tartışma konusu bence.
Evet, bundan sonrasındaki gidişat ortaya çıkan yeni reklamcıların kalibresinden bu dediğini anlamış olacağız aslında.
Evet, doğru.
Yani bir 5-6 sene sonra, 7-8 sene sonra artık senior olmuş olanlar, yazar, art direktör ya da kreatif direktör bizler gibi bizim yerimizi almış çocuklara evet. Baktığımızda olmuş mu olmamış mı anlayacağız anladığım kadarıyla.
Evet, öyle
sen mi haklısın, diğerleri mi haklı?
Bakacağız bakalım reklam kuşaklarında gördüğümüz işlere evet. Göre değerlendireceğiz.
Şimdi reklam kuşakları demişken şeyi düşünüyorum Cem Bey'den. Daha üst bir çatıya çekersek başlığı bu pandemi ya da hibrit çalışmanın üstüne. Diyelim ki senin dediğin gibi komple ajansta çalışan ajanslar da var hala biliyorsun. Hiç
evet var.
Vermeyen. Sizler de öylesiniz galiba.
Biz evet ajansta çalışmayı tercih ediyoruz.
Bunları da dahil ederek hibrit veya sürekliyi dahil olarak soruyorum. Yukarıdan baktığında o kuşaklarda gördüğümüz reklamlar şu an için bir 5-6 yıldır yani içinde bulunduğumuz süreçte nasıl sence?
Yani bence şöyle şimdi dedik ya hani bu reklam sektörü de değişti ve reklamcılık da değişti. Aslında bunun temel nedeni mecraların dönüşmesi ve değişmesi diyelim. Çünkü benim başladığım senelerde klasik en temel 4 tane mecra vardı. Yani televizyon.
Hürriyet, Tam Sayfa.
Televizyonda haber arası prime time. İşte dediğin gibi Hürriyet'te Tam Sayfa print. İşte radyo ve işte açık havaydı.
Billboardlar evet.
Şimdi ise artık şeyin de bu iletişim teknolojilerinin gelişmesi, sosyal medyanın, internetin varlığı, interaktif mecraların çoğalmasıyla beraber aslında yaratıcılık için çok daha geniş bir nasıl diyelim ortam oluştu reklam yaratıcıları için. Yani eskiden bir televizyon çünkü klasik televizyon bir interaktif bir mecra değil. Orada yapabilecekleriniz o mecranın size tanıdığı imkanlarla sınırlı.
Bu maruz bırakmaktı.
Evet, evet. Tabii bunun zorlukları da var. Yani size kullandığınız mecra bir interaktif mecraysa bu size yeni fikirler üretmek için pek çok araç da vermiş oluyor. Yeni şeyler üretebiliyorsunuz. O bakımdan ben aslında reklamcılığın genel olarak hem Türkiye'de hem de dünyada geliştiğini düşünüyorum. Reklam yaratıcılığının geliştiğini düşünüyorum.
Güzel. Bak bu daha nadir fikirlerden.
Evet.
Belki daha olumsuz oluyor düşünceler.
Evet ama şöyle bir şey var. Bunu eski abilerimiz de çok çok sık anlatıyorlar. Şimdi eskiden 2000'li yıllarda hatta 2010'ların da ortasına kadar belki televizyonun ana mecra olduğu dönemlerde Serdar abinin bir tarifi sanıyorum bu. Herkesi hani bir metaforla anlatıyor bunu. Eskiden televizyon şöyle bir şeydi diyor. Bir salona, bir işte diyelim ki bir sinema salonuna milyonlarca insanı topluyordunuz ve ekrandan bir reklam göstererek hepsine ulaşıyordunuz. Yani işte o televizyonu evdeki oturma odamızdaki televizyon olarak hayal edelim ve onu izleyen salondaki insanları da bütün insanlar hedef kitle olarak hayal edelim. Dolayısıyla televizyona çıktığınız bir reklam mesajını herkese doğrudan iletmeniz mümkündü.
Evet.
Ve o yüzden o senelerde yapılan reklamların hala hatırlandığını görüyoruz. Hala efsane işler olarak kaldığını görüyoruz. Yani hem Türkiye'de hem de dünyada. Mesela işte bu Yapı Kredi'nin Tık Tık iyi günlerinden, hatta daha da geriye girelim, işte Bira Bu Kapağın Altındadır'dan, işte Sucu Çocuk'tan bir sürü efsane reklamlar hatırlıyoruz. Galiba bu az önce senin bahsettiğin bu yaratıcılıkta erozyon mu var acaba sorusunun gündeme gelmesinin sebeplerinden biri şu olabilir. O eskiden herkesin bildiği ve aralarında konuştuğu reklamları aslında belki reklam yaratıcıları o kalitede fikirleri hala buluyorlar ama o kadar yoğunlukta ana mecralarda herkese ulaşmıyor o fikirler.
Şimdi bu popüler bir konu.
Evet.
Her reklamcı konuğum geldiğinde buraya ister istemez geliyoruz. Hatta evet. Ben geçen bölüm solo bölüm yaptım, tek başıma bir değerlendirme yaptım. 2-3 ayın sonunda. Orada da değindiğim bir konuydu bu. Dediğin gibi iddialardan biri o dönem mecra azlığından dolayı gerçekten bir şey mi oldu? Herkes maruz kalırdı. O yüzden mi unutulmadı? Şimdi dediğin gibi bulunuyor da aslında çok fazla uyaran olduğu için mi aklımızda kalmıyor? Yoksa gerçekten efsane fikirler miydi? Ben bunun üstünü düşünürken ikisinde de doğruluk payı olduğunu düşünüyorum bu arada. Şöyle bir cevap buldum ben buna. Bahsettiğin 2000'leri, hatta bırak 2000'leri bir yana.
Evet.
80'ler 90'larda da efsane olmuşlardan bahsedelim. Hani çok eski o klasiklerden dediklerin işte tam eksek oysa bete çakar çakmaz çakan çakmak neyse ağzı olan konuşuyor falan hepsi.
Evet.
İyi de o zamanki reklam kuşaklarında da bir tane o reklam çıkmıyordu ki.
Evet tabii canım.
Yine 30 tanesi çıkıyordu. Ama o akılda kaldı.
Evet.
Yani hani 40 tanesi bir reklam kuşağında verildiğinde 40'ı birden bugün aklımızda kalmış olsaydı o zaman sadece mecraya bağlayacağım.
Anladım.
O zaman sadece Serdar Erener'in dediği gibi ortadaki televizyona bağlayabilirim. Ama hayır, Tık Tık Tık iyi günler ile beraber şu an hatırlamadığımız 50 tane daha yayınlanıyordu.
Tabii.
Yine o kalmış.
Tabii.
O ya, işte biraz
burada tabii şey inkar edemeyiz yani yaratıcılığın doğurduğu farkı inkar edemeyiz. Yani niye bu reklamda yaratıcılığı neden istiyoruz? Neden yaratıcı işler yapmak istiyoruz? Bunun çok basit bir cevabı var aslında.
Güzel. Aslında güzel soruyu kendi kendine sordun. Niye isteriz?
Niye isteriz? Çünkü bir reklam filminin bir reklam mesajının hedef kitlesine ulaşması kolay bir iş değil. O reklam mesajını insanların yani insanlar reklam mesajları insanlar reklam mesajlarını izlemek için hazır beklemiyorlar günlük yaşamlarında. Dolayısıyla biz aslında reklamcı olarak onlara hiç istemedikleri zamanda hiç istemedikleri mesajları anlatmaya çalışan kişileriz.
Tam burada unutma lütfen.
Evet.
Howard Luck Gossage biliyorsun eski efsane reklamcılardan. Birinin bir cümlesini söyleyeyim mi?
Lütfen.
Ne diyor biliyor musun? Tam Türkçesini doğru olarak çevirerek. Diyor ki insanlar reklam okumak istemezler.
Evet.
Onların ilgisini çeken şeyleri okumak isterler.
Evet.
Bu bazen reklam olur.
Aynen çok güzel. Biz de aslında
onu insanlar... öyle verebilmek demek ki.
Tabii tabii yani yaratıcılık işte bu yüzden gerekli. Yani aslında sıkıcı bir bilgiyi ya da mesajı bir haberi insanlara aslında sıkıcı olmayan bir şeyin içinde hikayenin ya da görüntünün ya da bir sesin içinde vermeye çalışıyoruz. Müziğin vesaire.
Dikkatini çekeceğiz.
Dolayısıyla hani bir bunun da sebebi şu bu reklam filmi ya da bir reklam ilanı işte
videosu,
neyse
postu,
o videosu
neyse.
Vesaire bu yayınlanırken insanlara bir ürün tanıtmak istiyor veya bir hizmet tanıtmak istiyor ve mümkün mertebe az para harcayarak çok fazla akılda kalmak gerekiyor. Çünkü herkes birçok markanın birçok reklam mesajına maruz kalıyor insanlar günlük hayatlarında. Onların içinden ayrışabilmek, insanların zihninde kalabilmek için de o mesaja en yaratıcı şekilde, en çarpıcı, en dikkat çekici şekilde verebilmek
hatta
gerekiyor.
Hatta bizim çağımızda o zaman yaratıcı kasları daha da geliştirmek gerektirmiyor mu bu?
Bence öyleydi çünkü dediğim gibi başta da yani mecraların kısıtlı olması sizin yaratıcılığınızı daha da zorlamanızı gerektiren bir şeydi. Dolayısıyla aslında senin sorduğun soruya cevabım şu. Yani evet o zamanki o reklamlar da pek çok reklamın içinde sıyrılarak aklımızda kalmış işlerdi ve onun da sebebi o reklamları yaratan kişilerin yaratıcı yeteneklere sahip olmasıydı. Onların yaratıcı işler olmasıydı. Böyle olunca tabii diğerleriyle bir farkı olmuş oluyor. Ama şöyle düşünüyorum, bir taraftan da kendi tezimin arkasında şöyle durmak istiyorum. Eskiden yani bundan 2000 çok da geriye gitmeye gerek yok. Bundan 15 yıl 20 yıl öncesine kadar bile bir insanın yani normal bir insanın günlük maruz kaldığı reklam mesajı sayısıyla bugünkü arasında çok ciddi bir fark var.
Çok.
Çünkü çok fazla artık mecradan reklam mesajlarına maruz kalıyoruz. Yani eskiden bir adam veya bir kadın günlük işini yaptıktan sonra akşam eve geldikten sonra yemeğini yiyip televizyonu açar ve orada görürdü reklamları vesaire ya da sabah gazeteyi açıp orada görürdü ya da işte arabada giderken radyoda duyardı vesaire ya da açık havada görürdü. Ama şimdi artık multiscreen dünyasında yaşıyoruz.
Yani telefondan işte gün içinde 1000 kere falan herhalde.
Tabii yani hani az önce hatta burada ben de kusura bakma lütfen yoğun çalışan insanlar olduğumuz için bu sırada bir mesaj geldi ona yanıtlamam gerekti.
Sen bir olay verdin orada bir herhalde.
Neyse yani netice itibariyle şimdi bir taraftan önümüzde televizyon açık, bir taraftan işte bir laptop veya bir tablet açık, bir taraftan cep telefonumuza gelen mesajlar vesaire var ve hepsi yaratıcı olmak istiyorlar. Hepsi aklımızda kalmak istiyorlar. Bu kadar yoğun bir mesaj bombardımanı içinde de yine çok beğendiğimiz mesajlar oluyor. Reklamlar oluyor. Belki de bunları daha çabuk tüketiyoruz
tabii
artık.
Unutuluyor. Bir de ben şeyi söyleyeceğim. Ben de gerçekten beğendiğim işler görüyorum. Yani belki 2-3 kuşakta bir tane belki iki tane ama zaten çok da böyle aşırı olmaz bunlar. Evet. Amerika'da da kuşakları izlediğimde öyle. Yani evet. O illa hani bizdeki daha kötü falan diye bir durum yok bana kalırsa. Reklamcılar elinden geleni yaptıklarını düşünüyorum ben. Güzel işler çıkıyor. Bak bunu ne kadar mantıklı bulmuşlar. Bravo dediğim mesajlara da rastlıyorum. Ama dediğin gibi orada uyaran sayısının fazlalığı içinde ayrışabilmek, akılda kalması elbette 80-90'ları hatta 2000'lerin başına göre daha zor.
Evet.
Ama işte o zaman diyorum ki bizim demek ki bakış açılarımızı biraz daha farklı yönlere de çevirmemiz gerekebilir. Tam da bu noktada şey geliyor aklıma biliyor musun? Bir dönemin reklamcılarındaki son belki örnekleri işte bahsettiğin Serdar gibi işte birkaç isim daha var. Hani böyle hala etkileri devam eden, hala sektöre devam eden abiler bunlar ama. Bilhassa 50'lerde 60'larda az önce örneğini verdiğim işte Gossage'da falan olduğu gibi o Ogilvy işte senin başladığın şeyin yaratıcısı. 50'lerin 60'ların adamları bunlar.
Evet.
Bunlar o dönemlerde tamam bir şeylerin başlarında devrimci olabilmek, bir şeylerin başlarında bir şeyleri değiştirebilmek daha kolay gibi bugün yorumlarız ama bu arada tartışmalıdır. Daha mı kolay daha mı zor tartışırım bu arada. Yani ama biz de mesela 2000'ler sonrası 21. yüzyıl reklamcıları olarak acaba şey bakışı hala var mı? Aslında soracağım özetle şu. Çok fazla özellikle son 15 yıldır dediğin gibi o dönem hepimiz aynı dönemi galiba eleştiriyoruz. İşte adıyla söyleyeceğim reklamcıların bileceği adıyla Shutterstock reklamcılığına çok fazla bir dönmüşlük genelde var ya. Bu arada hiçbirimiz hiç yapmadık da diyemeyiz bu arada. Kimse yalan söylemesin, artistik yapmasın. Gerektiği zaman bazen onayı almak için buralara hepimiz kaçtığımız oldu.
Tabii.
Ama tabii herkesin tarzı ekol farkı yani. Ben biraz daha zorlarım da diğeri bas geç diyebilir. Bilemem onu. Ben şunu soracağım sana. O görseli buldum, lafı yazdım. Okeylendikçe sorun yok diyen. İşte o zaman hatırlanmayı, akılda kalmayı değil de bir de ölçümleniyor ya artık. Markanızın görülürlüğü şu kadar oldu. Bak 5000 evet. kişi tıklamış ne kadar güzel deyip orada müşteriyi de ikna eden.
Evet.
Aa harika diyen müşteri.
Evet.
Durumu. Influencer dediğimiz arkadaşların. Fenomen vesaire dediğimiz arkadaşların tamamının reklamcılığa bir dönem. Şimdi azalmaya başladılar Allah'tan ama. Hı-hı. Soyunmuş olmaları. Hı-hı. Bir sürü hatta kendilerine biz kendimiz çapımızda reklam ajansıyız demiş olmaları.
Evet.
Bunlarla birlikte baktığında orası da biraz o niteliği, kalibreyi düşüren bir şey değil mi?
Ya harika bir şey söyledin. Şimdi bu aslında bir reklamcılık bir kültür işi. Bir yaratıcı kültürün içinde öğreniyorsunuz bu işi. Ve o, o yaratıcı kültür aslında yıllar içinde oluşmuş bir kültür. Ben hani Ogilvy'de başladığım için biliyorsun, David Ogilvy'nin böyle her bütün reklamcılar bilir, hep böyle quote'ları vardır, yani özlü sözler
basit
diyelim.
Basit olan genellikle en güzel.
Tabii. Yani ben mesela reklamcılığa başlamakta beni en çok heveslendiren şeylerden bir tanesi Ogilvy'nin o zamanlar ilk başladığım senede ofisinden, çok modern bir ofisi vardı, hala da güzel aynı yerde ofisi bildiğim kadarıyla Ogilvy İstanbul'un. Oradan girdiğiniz zaman yaratıcı kata, alt kata inerken, merdivenden inerken bir David Ogilvy'nin bir lafı vardı. Bir kocaman bir poster, kırmızı zemin üzerinde siyahla yazılmış bir cümle. Benim reklamcılığa başlama tutkumu ateşlemiştir o. Tolerate genius derdi. Yani yeteneği tolere edin. Genius ya da dehayı diyelim. Ya, neyse. Evet. Şimdi aslında bu bir kültür meselesi. Yaratıcılık biraz da yaratıcı fikirler biraz da o doğru ortamı bulunca yeşerebiliyorlar. Şimdi az önce de bahsettiğimiz konuya dönersek, yani şimdi bir pandemi dünyasından sonra, pandemi sürecinden sonra artık ajansların, reklam yaratıcılarının kendi evlerinden fikir düşündükleri ve Zoom'dan toplantılarla birbirleriyle konuştukları bir dünyadayız. Dolayısıyla bu da aslında belki yaratıcılığı zorlaştırmış olabilir.
Yani Kadıköy Karaköy vapur hattı çıktı hayatından.
Mesela. Evet.
Yani benim Tophane'de işte Draft FC'de çalıştığım yılı aklıma geldi şu an.
Mesela.
Yani müthiş yolculuklardı. Tamam, her sabah yine işe giden sıkıcı dersin dışarıdan. Ama bugün baktığımda ulan ne güzel yolculukmuş diyorum. Dünyanın en pahalı manzarasının içinde suda gidiyordum.
Evet. Yani çünkü hayatta gördüğümüz her şey aslında bizim için bir şey, reklam fikri, bir içgörüye dönüşme.
Bravo, dönüşmez mi? Yani ve oradan notlar alarak gittiğin olmuyor mu bazen işe?
Tabii,
en
tabii,
dar
aldığın
tabii. Anlarda bile.
Tabii. Bir de aynı zamanda o ajanstaki o yaratıcılığı körükleyen, zorlayan, insanları daha yaratıcı olmaya zorlayan o ortam, o dünya tabii. Çok önemli. Şimdi belki bu şeyle beraber 2010'ların ortasından itibaren...
Ki aslında sosyal medyanın zirve yaptığı zaman ve sonrasını demiş oluyorsun.
Evet, evet.
Diyerek.
Yani bu mecraların arasına, interaktif mecralar ve sosyal medya girdikten sonra hayatımızda şöyle bir şey oluştu. Yani dijital reklam ajansları diye bir şey çıktı. Şimdi bu başlangıçta ben de mesleğe bir hani o eski tabirle söylüyorum, konvansiyonel bir reklamcı olarak başlamıştım ve o dönüşüme şahit olmuş kişilerden bir tanesiyim.
Biz yolda giderken çıktı karşımıza o.
Evet, evet. Bu bir çeşitlenme, bir zenginlik yarattı bence. Fakat bununla beraber bazı şeyler de değişti. Yani şöyle bir örnek vereyim. Eskiden dediğim gibi hani başta da söylemiştim, reklamcılık bir reklam yaratıcıları bir ekipler halinde çalışırdı. Yani evet. Bir reklam yazarıyla bir art direktör iki kişilik bir ekipti ve
yani
onlar
ekipler olurdu hatta.
Evet.
İkili,
evet.
İki iki iki.
Evet.
Öyle giderdi.
Ya da o ikinin yanında bir de belki grafik operatör aynen veya öyle. Bir stajyerler, juniorlar bravo. Vesaire olur.
Aynen öyle.
Fakat o reklam ajanslarının çoğalmasıyla birlikte, yani ben buna dijital veya konvansiyonel diye ayırmıyorum, iki tane sonucu oldu. Bir tanesi network ajanslarının bölünmesini doğurdu bu biraz. Yani eskiden belli başlı belki de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar o en büyük ajanslar dediğimiz ajanslar sektördeki bütün markalara aslında hizmet veriyorlardı. Fakat bu ajansların çeşitlenmesiyle beraber o markaların da aslında aldıkları hizmetler çeşitlenmiş oldu. Yani bir konvansiyonel bir ajanstan ana mecralar için iletişim hizmeti alan bir marka aynı zamanda dijital için başka bir ajanstan evet. Hizmet almaya başladı. İç iletişim için başka bir yerden. Bu böyle bir ayrışmayı doğurdu ama bugüne geldiğimizde o mesela tekrar birleşti. Artık tam hizmet ajansı diye bir şey var ve bütün ajanslar aslında bütün mecralara iş üretiyorlar.
Evet, yani o iş bitti, geri döndü.
Ama o süreçteki o geçiş döneminde şöyle bir şey oldu bence. Benim şahit olduğum ya da gördüğüm o ikili çalışma, ekip çalışması sistemi biraz değişti. Yani şunu görüyordum bazı dijital ajanslarda yazarlar bir grup halinde fikir üretmek için çalışırlarken sanat yönetmenleri de başka bir grup halinde veya kendi masalarında o günlük gelen fikirlerin execution'ını yani üretimini yapmakla aynen. Uğraşmaya başladılar. Ve dolayısıyla aslında burada böyle bir fikir üretimindeki o cooperation diyelim, yani birlikte çalışma alışkanlığı yavaş yavaş değişmeye başladı. Hani fikir bulmak sadece reklamların işi olup da o fikirlerin görselleştirilmesi tarafı art direktörlerin işi olmaya başladı. Ben ama hala eski kafalıyım belki biraz da. Bir reklamcının hem görsel düşünmesi hem de sözel düşünmesi gerektiğini
vallahi
düşünüyorum.
Eski kafa değil, ona doğru kafalı olmak diyelim. Yani bir kere yadırgadım açıkçası.
Evet.
Tasarımcıların ayrı bir tarafta, yazar ve düşünürlerin ayrı bir tarafta çalışmasını.
Bu yani, her yerde değil ama böyle o zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Evet, yani hani hatırlıyorum. Şimdi de hatta bazı, yani eskisi gibi o bir yazar ve bir art direktör bir arada çalışır, fikri bir arada da üretir anlayışı değişti. Bunun da bir sonucu olabilir belki. O hani eskiden gördüğümüz o efsane işlerin şu anda çıkmıyor olması. Sebeplerinden bir tanesi belki budur.
Ben neyi düşünüyorum biliyor musun? Bu konuda az önce aslında bir üst çatı falan derken onu tarif etmeye çalışıyordum. Bir ajansta bir brief geldi, bir iş geldi. Ben geçen programda da söylemiştim. Her brief'e ben bir sorun olarak yaklaşmayı severim. Hı hı. Sorun olsun ki tanı ve çözüm, evet, aşamasına geçebilelim. Bunu o ajansı yöneten kişi, bu zaman zaman bir kreatif direktöre o yetki verilmiş olabilir. Zaman zaman o ajansı kurmuş, eskiden reklamcı olan, onun sahibi, patronu, genel müdürü hiç fark etmez. Başındaki kişi aslında zaman zaman bunu strateji de yapabilir. Yani strateji departmanın varsa o ajansta bunun zaten çözmesi gereken bir şey ama o yok, evet, diyelim. Cem Çetin var onun başında diyelim. Evet. Patronun sahibi neyse, Serdar Seren var ya da. Ben burada o çocuklara, yani yazar ve art direktörlere iş gittiğinde aslında ne diyeyim ona, bana güzel kafalık ortayı yapacak pası vermiş halde brief'i vermen lazım diyeyim aslında örnekleme olarak. Hmm. Yani almak istediğim top şeklinde atayım.
Evet,
masa
evet,
tenisçisiysem gollük öyle pas, bir keseyim ki, evet, istediğim gibi öyle havadan gelsin ki zaten ben smacı rahat vurayım anlamında. Yani ben şunu düşünüyorum. Mesela ben kendi ajansımda 10 yıldır yapmaya çalıştığım hep o. Ya o zaten o çerçeveye indirirsen aşağı yukarı gelecek laflar ya da görselleri sen belli etmiş oluyorsun, onu demek istiyorum. Yani bu markamız arkadaşım, bak Ranonair diye bir marka var elimizde. Çocuklar, bu markanın örnek veriyorum argo konuşması lazım. Hı hı. Sokaktaki serseri çocuklara konuşması lazım. Hem fiyatı uygun, hem eline yakışır, hem de senin delikanlılığını destekler şeklinde indirgeyebilirsek, hı hı, aşağı yukarı gelecekler belli zaten. Hani sabah şerefleriniz zata anele şahı falan demeyecek o zaman. Yani anlatabildim mi?
Evet.
Ben bunun yapılmadığını genellikle görüyorum. Genellikle evet, briefler müşteriden geldiği şeklinde kreatif çocuklara bizim atölyeye giriyor.
Ya evet, bu da bence en net bugün konuşmamız, yani reklamcıların kafa kafaya verdiklerinde konuşması ve çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Yani çünkü bir marka ekibinden bir reklam kreatifine yeni fikirler doğuracak bir brief vermesini bekleyemezsiniz. Çünkü zaten onun işi o değil. Ama reklam ajansındaki insanların o müşteriden gelen brief'i bir şekle şemale sokması, onun doğurgan bir zemine oturmasını sağlaması, rakiplere göre o markanın pozisyonunu tespit edip kreatiflere ona göre bir yönlendirme vermesi gerekir. Bu da tabii hala bence hani günümüzün Türkiye'de veya hani dünyada da, yani hala büyük ajanslar ve hala gerçekten kreatif işler üreten iyi ajanslar var. Bu çaba hala var. Bunun yok olduğunu söyleyemeyiz. Hatta
yok, bence de öyle yok olmak kadar da karamsar olmamak.
Evet, evet. Şey yani bu yaratıcı kültürün önemini zaten bütün reklamcılar hepimiz biliyoruz.
Canım, sebeple hepsinin web sitesinde vaatlerde birinci sırada hala o var.
Evet. En çok ödül alan ajanslar vesaire. Hani dolayısıyla hani bunu yapan ajanslar da var ama artık bir de şu var. Şimdi eskiden belli başlı markalar reklam verenlerdi. Şimdi evet, artık herkes reklam verebiliyor.
Evet.
Yani şeylerin nasıl diyelim, büyüklü küçüklü bir markanın televizyonda prime time'da bir reklam yayınlayabilmesi için harcaması gereken bir bütçe var. Ama artık sosyal medyadaki mecralarda daha farklı bütçelerle istediğiniz hedef kitlelere doğrudan ulaşabiliyorsunuz.
O teknolojinin avantajlarından oldu mesela.
Evet. Bu durumda biraz belki şeyi getirmiş olabilir. Daha hızlı çalışma gereksinimini getirmiş olabilir. Daha hızlı üretme gereksinimini getirmiş olabilir. Yani biz reklamcılar aslında hayatımız boyunca hep çok çalışırdık. Yani bir gün akşam tam çıkmak üzereyken saat 6'da brief alıp ertesi gün sabah 9.30'da fikir anlattığımız vakidir. Oo, çok olmuştur çok, hayatımızda çok. Ama şimdi bunu her mecrada sürekli yeniden bir şeyler üretmek ve ürettiğiniz fikrin de artık uygulamasını, videosunu veya görselini her neyse çok çabuk üretmek zorundasınız. Çünkü sosyal medya çok hızlı ilerleyen bir mecra.
Evet, işte ben de tam bu noktada, ya şimdi bak, biliyorsun her dönem kendi günleri yaşandığı zamanlarda son teknoloji diye bahseder kendinden.
Evet.
Ve ondan öncekine der ki nerede onlar şimdi, nerede bu falan. Benim babam bana televizyonu biz hayal edemezdik diyor mesela. Yani şimdi tabii ki şimdi ona bakmayacağız. Yani mektup bir zamanın son teknolojisi. Telefon, telgraf bir dönemin son teknolojisi. Biz şu an internet var diye şımarıklık edip de ulan artık eski falan denememiz lazım.
Doğrusu.
Biz şu an bugünden bahsediyoruz. O yüzden ben hala reklam yaratıcılığına şöyle bakması gerektiğini düşünenlerdenim. O biz ana strateji mi? Ana fikir mi? Bazen ana fikirdir, bazen ana stratejidir biliyorsun iş. Onun ifadesine kalır. O konsepti sen bul da, gereken hamleyi bul da, yeni icatlar üzerinden bu post mu olur?
Tabii.
Bu video mu olur'a bakarız arkadaş.
Tabii.
Ama şu an öncelikle sanki diğer taraf önde davranılıyor. Hani bu hayatın yeni uyaranlar hızına biz yetişelim de.
Evet.
Sanki fikri buluruz gibilerden oluyor. Ya videoya ne zaman yetişeceğiz? Ben bazen toplantılarda sinirlendiğim oluyor. Yani böyle en o sırada konuşmamamız gereken 1,5 saat konuşuluyor.
Evet.
Onun yapımı peki şeyle mi çalışacağız ya, Ahmet mi Osman mı? Ya şimdi bir şey diyeceğim de. Yani arkadaş o hallolur. Yani evet. Onu nereden vereceğiz? Onun admin paneli nasılmış da hangi hedef kitlelere... İşte evet. Dediğim gibi o görünürlüğe, ya dediğim gibi hep söylüyorum bu programda. O zaman logoyu bas geç günde 10 kere, o da yeter.
Tabii.
Yani o değil ya konu.
Evet. Yani hani bu şey gibi bir popüler bir şarkının hani şimdi isim vermeyelim.
Ver. Rahatlıkla verelim.
Hani bir Serdar Ortaç şarkısının yazın eskiden tabii bir yaz başında bütün her yerde duyup da kafamıza kazınması gibi bir durum da olabilir yani. Sen
olabilir.
10-15 saniyelik veya 30 saniyelik bir kopyayı sürekli basarak da bir akılda kalıcılık yapabilirsin. Ulaşabilirsin.
Yani o yüzden bu arada şey tartışılır. Onu da söyleyeyim bu arada. Hep onları örnek veriyoruz diye. Hedef nokta onu koyduk zannedilmesin. Yani bu şurada 5-6 tane eski slogan saydık ya unutulmayan hala. Mutlaka her reklamın öyle olmak gibi bu arada bir derdi hedefi de olmaz.
Evet.
O esnada benim o markam gerekli satışa bazen gerekli imaja, algıya ya da yeterli bilinirlik, duyunurluğa ulaşmışsa bazen o da yeterlidir. İsterse 2 sene sonra kimse hatırlamasın. Ama o esnada o operasyon başarılı olduysa reklam başarılıdır.
Tabii. Bir de aslında senin az önce bahsettiğin konuya dönüp şunu da eklemek isterim. Şimdi dedim ya hani artık herkes reklam verebiliyor. Tabii. Yani kendi mecrasına göre. Çünkü belli başlı sadece önümüzde birkaç tane mecra yok. Sosyal medya bizi başka bir yere getirdi artık bütün dünyayı. Dolayısıyla ama şu da var. Şimdi herkesin reklamcılıkla alakası olmayan insanların da aslında bu reklamcılık biraz böyle futbol gibi. Herkesin futbolla ilgili fikri vardır ya.
Bravo.
Yani reklamcılıkla ilgili de herkesin fikri olabiliyor.
Doktor,
yani
avukat olamadık bir türlü.
Evet,
değil mi?
Yani dolayısıyla hani herkes kendini böyle çok yaratıcı fikirler bulabildiğine inanıyor. Yani ve ben aslında bir şey demiş.
Reklamcı dediğinde onunla çok karşılaşmıyor musun? Abi bende süper fikirler
tabii,
var.
Tabii.
Lan bana bir tanesi tıkanırsan ara dedi ya.
Evet.
Bravo dedim yani.
Ya bir şey okumuştum yani. Luke Sullivan'ın mıydı bir lafı? Yani herkes hayatında büyük bir fikir bulabilir. Mühim olan bunu her gün yapabilmektir diye.
Ya, bravo, çok güzel.
Şimdi dolayısıyla biraz böyle subjektif bir iş. Dolayısıyla biz de artık hani çok fazla artık reklam veren varsa biz reklamcıların da onlara nasıl diyelim, hizmet verirken belki biraz da reklamcılıkla ilgili bir şeyler de anlatması veya böyle yönlendirebilmesi gerekir.
Süper. Bak işte.
Dolayısıyla çünkü şey yani pazarlama iletişimi bir ihtisas aladı. Ve burada reklam veren olabilmek de bir ihtisas isteyen bir şey. Ama o ihtisasa sahip olmayan reklam verenler de var. Bu bugünümüzün bir gerçeği. Dolayısıyla büyüklü küçüklü bütün ajansların müşterilerini bu manada eğitmek gibi bir sorumluluğu da olmuş
bak,
oldu.
Süper bir nokta. Bu sefer de sen süper bir noktaya değindin aslında. Çünkü reklamcılığı baştan böyle sıkıcı bir didaktik bir eğitimle de kastetmiyoruz tabii.
Tabii.
Burada kastettiğimiz az önce işte aramızda bir süredir konuşmakta olduğumuz konu. Yani evet. Nedir? Bu etkiyi alması için şöyle davranmamız lazım. Bunun karşılığı budur. Ya biz evet. Burada bu kadar hem akademik bilgiyi hem üstüne dediğin gibi sahayı, ajansı, usta çırak ilişkisini, deneyimi, yolculuğu, kilometreyi boşuna mı yaptık?
Tabii.
Yani değil mi? Tamam evet. Bir doktor, avukat, hakim hani şeyi beklemeyelim hadi. Onlar tamam özel akademik bilgiler gerektiriyor. O kadar da teknik değiliz diyelim ama futbol evet. Kadar da herkesin fikri de olmasın. Evet, yani evet. Gerçekten bir noktada doğrusu olduğunu. Ben mesela bazen müşterilere ikna edici de oluyor bilmiyorum. Şeyi söylüyorum ki bu arada ikna etmek için söylemiyorum. Gerçekten öyle olduğu için. Ben hiç beğenmedim ya bunu dediği zaman adam. Diyorum süper bir şey o zaman. Hı-hı. Zaten sizin kişisel beğeninizin çok dışında bir markanız var. Sen zaten Kim Ki Duk filmi izleyip klasik müzik dinliyorsun belki.
Değil mi? Evet.
Oraya satmıyoruz ya. Doğru. Siz beğenmediyseniz diyorum süper bir şey yakalamışız. Yani bir tanesi öyle çok ikna oldu. Vallahi hiç böyle bakmamıştım falan. Ya ama budur gerçekten de.
Evet.
Kadar seren olarak benim beğenmem bile bazen kriter değil.
Tabii yani bunu anlatmak da bir iş işte yani bir mesai. Lazım. Çünkü yani beğendim beğenmedimin ötesinde bir iş. Yani biz şey bravo. Deriz hep konuş yani reklam sanat mıdır? Bugünün tartışması değil ama eskiden benim gençliğimde
yapılırdı.
Bir temel tartışmalardan bir tanesiydi. Hayır reklam sanat
değildir bu arada onu netleştirip geçelim.
Evet yani çünkü bir takım insanlara bir takım şeyler anlatma ve bir ürün veya hizmeti tanıtma veya satışına yardımcı olmak kaygınız var.
Artı sanatın bazı dallarından faydalanırız diyebilirim.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani müzikten yararlanır, resimden, şiirden, her şeyden yararlanır reklam.
Sinemadan
yayınlanır. Dolayısıyla şimdi böyle bir dünyada aslında herkes kendi beğenileriyle bir takım reklam fikirlerini ya da hikayelerini değerlendirirse orada dediğin yanılgıya düşebiliriz. Çünkü yani ben bir şeyi beğeniyor olabilirim ama o ürünün hedef kitlesinde değilimdir. Ama karar verici noktasındaysam ben bunu beğenmedim dediğimde
işte.
Bir fikri ziyan etmiş olabilirim. O fikrin hangi hedef kitleye hitap ettiğine göre değerlendirmesi gereken bir konu bu.
Şimdi bahsettiğin yıllarda ki bu o örneği veriyorum diye artık kalmadı demek değil. Belki şu an birileri hala öyle davranan reklamcılar var muhtemelen ama evet. Aklıma gelen örnek biraz 2005'ler sonrasında olduğu için söylüyorum. Büyük bir ajanstı, bir Gen Ajans'tı. Son döneminde çalışmıştım ben orada. Mesela bir konkura çalışıldığını hatırlıyorum. Orada biz genç yazarlar olarak o zaman birinden örnek veriyorum bir havayolu firmasının konkuruydu. Bagaj kısmı, şimdi her departmanına ayrı ilanlar çalışılıyordu konkura hazırlanılacak. Onun bagajla ilgili o an kreatif direktörü ikna eden başlık çıktığı zaman bakıyordu böyle herkesin bilgisayarlarına eski Macintosh'lar biliyorsun falan. Bakıp böyle çalışmayı bırak tamam Serdar başlığı buldu deniyordu. Hı-hı. Bir sonraki adım devam ediliyordu.
Evet.
Böyle net bakışlar vardı.
Evet. Bir de ekip işiydi.
Yani evet, şimdi ama ne olur biliyor musun? Evet. Bu çok güzel ama devam.
Evet.
Bak adam. Ne kadar yanlış bir zaman kullanımı. Ya bitti aslında. Sen de biliyorsun o başlığı kullanacağını be adam. Niye dostlar alışverişte görsün diye 10 tane alternatif.
Evet.
Belki bizim işte bu azaltma, sadeleştirme süzgeci de daha kuvvetli yapması gerekiyor reklam ajansının. Çünkü şu müşteriyi mesela 10 alternatife alıştırmış olmak da ben şimdi adını vermeyeceğim ama biz bir tane kredi kartı konkuruna bir çalıştığım ajansla bayağı da global ajans bu arada 33 alternatif gittik be abi. 33 kart ismi, 33 kart sloganı, 33 kart tasarımı. Yarısından sonra daha sonra konkurdan sonra
motor yandı tabii.
Tabii firmanın pazarlama departmanındaki arkadaşlar bize şey dediler yani biz 5.'den sonra falan dağıldık sana 33.
Tabii tabii.
Gibi yani bizim de içeride bir budamalarımız.
Tabii bir yani. De şey vardır yani bu tam dediğinle ilgili yani çok anlatmak yeterince anlamamış olmanın ifadesidir.
Sen hangisini yani, seçerdin dese bittin orada.
Evet yani hani ben senin problemini yeterince anlamadım ki. Hani bir karanlığa doğru bütün makinalı tüfekle ateş ediyorum hangisini vurursam manasına gelir.
Kuşu bir tanesi vurur.
Yani senin kendi yaptığın iş konusunda biraz kararsız olduğun hissini de verebilir karşı tarafa.
Akıllı bir müşteri zaten o tarz giden reklamlara Gayet şey diyebilir. Sanıyorum daha siz de karar verememişsiniz. Kararı verdiğiniz zaman tekrar görüşelim deyip ben olsam toplantıyı terk ederim mesela.
Yani tabii.
Çünkü hadi 2'yi 3'ü herkes anlar da. Yani çünkü olur ya. Bir de bu var, bir de bu var. Göstermek istersin fikrini. Bu normal. Bunlar anlaşılabilir ama yani öyle.
Evet.
Ajansın içinde de belki işte bunda sadeleştirme ekmek lazım. Onu demek istiyorum. İlla müşteriye giderken değil. Tabii. Az önce örneği o yüzden verdim. Bu bulundu mu? Ya zaten bir kreatif direktör ne demek? Şu an senin yaptığın iş mesela. Doğruyu görüp olacağı baştan anlamıyor musun sen çocuklardan sana fikir geldiği zaman? Görüyorsun değil mi?
Evet, yani
muhtemelen bu olur diye.
Yapmamız oluyor. Gereken iş bu tabii. Ha,
diyeceksin yani. Ki tamam bırak. Şimdi artık enerjini burada sarf etme. Bu tarafa dön.
Evet.
O zekayı şimdi bu tarafa yönlendirelim gibi.
Evet.
Sizin bu arada demişken en aktif şu an çalıştığınız ekip olarak senin de yönettiğin, hizmet verdiğiniz mecrada şu an işi olan ya da olmayan en büyük müşteri ya da müşteriler hangileri var?
Biz Ziraat Bankası'na şu anda çok yoğun olarak çalışıyoruz.
Etkili bayağı yoğun kampanyalarınız var son zamanlarda mı ekranlarda?
Ya evet, şu hatta bütün şimdiye kadar konuştuklarımız çerçevesinde ben belki biraz bu manada kendimi şanslı da hissediyorum. Çünkü bütün bahsettiğimiz hani bu mecraların çeşitlenmesi, markaların artık çok daha fazla markanın reklam veren olması aynı zamanda reklamcıların mesaisini de arttırdı. Yani şu var, şimdi evden çalışılıyor ama bazı ajanslarda bazı arkadaşlarımızın hani bilgisayar başından kalkamadan çalıştığını da biliyoruz. Çok evet. Yoğun bir iş reklamcılık. Eskiden de böyleydi, bu yeni bir şey değil
o,
ama.
Orada bir değişme yok değil mi Cem? O öyle gidiyor.
Öyle gidiyor. Ama biz yine Ziraat Bankası tabii bütün diğer ulusal bankalar gibi, diğer marka banka finans markaları gibi aslında iletişim için ciddi bir efor sarf etmesi gereken markalar.
Çünkü o eski bir algısı vardı ve onu son yıllarda yırta gidiyor.
Evet yani? Ve tabii ki bir de aynı zamanda kendini sürekli kamuoyunun zihninde tazelemesi gereken markalar. Yani çünkü yani sadece hani burada marka isimleri söyleyebiliyoruz değil mi programda? Ziraat Bankası diyebiliyoruz, Şekerbank diyebiliyoruz, İş Bankası diyebiliyoruz.
Rakiplerden tut da herkes.
Evet. Dolayısıyla yani bu markaların hepsinin mütemadiyen tüketicilerine, hedef kitlelerine kendisini hatırlatması gerekiyor. Ve bu sebeple de tabii bütün Türkiye genelde o markaların, büyük markaların, Turkcell de bunlardan bir tanesi, tabii. Vodafone da bunlardan bir tanesi. Hedef kitlesi aslında çok sevmeyiz bu tarifi ama bütün Türkiye'dir. Öyle. Dolayısıyla öyle olduğunda...
Ziraat Bankası teknik olarak da öyle.
Tabii yani.
Köylerde falan bile özellikle hatta.
Öyle olduğunda da bu sefer hani bütün mecraları kullanıyor olmak gerekiyor. Yani hem bizim sohbetin başında bahsettiğimiz konvansiyonel diyelim aslında öyle bir tarife artık gerek yok ama
evet.
Hani anlaşılması
çeşitli
için.
Çeşitli icatlar var diyelim, mecra icatları.
Evet. Yani hani konvansiyonel reklam filmlerini de yapması gerekiyor ama dijital mecralarda da sosyal medyada da var olması gerekiyor. Ve bunun için de bir ciddi bir efor ve bir emek ve bir kaynak sarf ediyor markalar. Dolayısıyla biz de o markaya çalışırken aslında pek çok alanda bulduğumuz fikirleri uygulama şansı bulabiliyoruz.
O ne güzel bir alandır değil mi?
Evet.
Yani
evet,
böyle yani. Bir buna izin veren bir reklam veren ya da marka müşteri olduğunda reklamcının çok sevdiği bir şeydir bu.
Evet.
Yani o, bunu da şurada uygularız, bak bu fikri de şurada uygularız diyebileceğin bir genişlikte.
Evet, evet. O manada biraz şanslıyım ama tabii bu bütün kariyerim boyunca böyle olmadı. Aynı anda 7-8 tane markaya baktığım dönemler de olmuştu.
Elbette canım. Burada biraz daha odaklı dedike gidiyorsunuz galiba.
Burada evet, arkasına. Burada evet. Bu biraz böyle şeyin de hani markanın da ajansla yaptığı görüşme ve anlaşma çerçevesinde hani bu bir şey de var. Yani ilk örnekte değil biliyorsun işte Vodafone'un Team Red ile çalışması gibi bir durum.
Oraya biraz. Özel bir ekipsiniz gibi.
Evet evet biraz öyleyiz.
Süper.
O manada avantajlı taraflarımız var ama bunun yani bunun reklamcılar tabii bilir. Bunun bazı dezavantajları da olmuyor değil yani. Onlara çok girmeye gerek yok. Onlar zaten bizim gün içinde bilir, sürekli
yaşadığımız şey. Evet. Ya onlar da bu arada bak ben sana söyleyeyim tuzu biberi. Onlar evet. Olma. Ya annen babanla söylenmeden evde yaşamıyor. Eşinle hakkında söylenmeden çocuğun evet. Hakkında veya çocuğun babası hakkında söylenmeden evde geçiyor mu?
Tabii tabii.
Ya bu kadar herkesten daha çok gördüğün marka o senin.
Evet.
Yani evet. Sevgilinden ne bileyim kardeşinden arkadaşından daha
tabii
fazla.
Tabii şimdi Ziraat adına konuşurken de Ziraat Bankası tabii bir kamu bankası.
Tabii devlet bankası.
Evet yani özel bankalardan biraz daha farklı bir yapısı da var. Daha köklü bir yapısı var aynı zamanda. Fakat tabii bu reklamcılar açısından şöyle bir sonuç da doğuruyor. Hani bir işi hayata geçirirken onay almanız gereken pek çok pek çok filtreden geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında
orada nasıllar sence? Mesela bir Garanti Bankası'nın ya yıllardır hani Akbank her türlü espriyi, komediyi de yapmaya alışmış bankalarla beraber bir de bir duruşu olan daha takım elbiseli bir Ziraat Bankası algısı evet. içinde ki son yıllarda biz görüyoruz artık onlar da gayet rekabetin işte içindesiniz yani evet. rahat olarak iyi de gidiyor.
Evet.
Orada mesela onlarda da bir gelişmeyi gözlemliyor musunuz?
Yani bu aslında şeyden gelen bir şey yani markanın kendi karakterinden doğan bir şey. Burada kişilerin yani marka temsilcilerinin marka tarafındaki Ziraat Bankası tarafındaki yöneticilerin ben çok nitelikli, çok donanımlı insanlar olduğunu görüyorum açıkçası.
Güzel, o süper.
Ve onlarla çalışırken de bir sürü şey öğrenebiliyorum. Bunu hissediyorum. Belki de biz de onlara bir şeyler katıyoruz muhtemelen. Ama tabii bu nasıl diyeyim çok katmanlı bir yapı olduğunda bir fikri hayata geçirmek için aşmanız gereken pek çok filtre olduğu anlamına geliyor. Tabii bunun da kendi açısından bazı zorlukları oluyor. Ama hem iyi tarafları hem zorlayıcı tarafları da var. Buna rağmen dediğim gibi şu açıdan şanslıyım. Hem vizyonu geniş insanlarla çalıştığımı düşünüyorum Ziraat Bankası'nda ve aynı zamanda bir reklamcının sahip olduğu tutkunun karşılığını bulabilmesi çok önemli. Birlikte çalıştığımız mesela marka tarafında çalıştığımız insanların da o cesareti bizlerle paylaştığını ve bizim bazen yaşadığımız o heyecanı onların da yaşadığını görmek bizi çok mutlu ediyor.
O ne güzel işte.
Çok mutlu ediyor. O manada çok memnunuz tabii ki.
Süper ya. O duyguyu bak çalıştığın marka ile birlikte yakalamak çok önemli bir şey. Evet, bunun evet. devlete özeli yok bana göre.
Evet.
Ki ben şahsi olarak yani bunu tamamen konu dışı söyleyeceğim. Devlet markalarını ben yedirmem. Ben özellikle meraklıyım. Devlet markalarımı evet. zaman daha da artması lazım da. Hani evet. bunlar bütün hükümet şeylerden bağımsız bu arada. Yani evet. hepsi TRT'sinden tut.
Evet.
Ziraatine yani çocukluğumuzda biliyorsun farklı konular onlar daha fazlaydı. Onlar o yüzden böyle hepsiyle rekabet edecek derecede görmek güzel bir şey. Yani devletimin markasını. Ben devlet derim ona.
O tabii tabii. Hükümetin dışında bu markalar şeydir. Aslında hepimizin markası. Ben tabii şöyle bir canım. Şey söyleyeyim. Ziraat Bankası şeyden Cumhuriyet'in ilanından çok daha önce kurulmuş bir banka.
Tabii.
Ve aslında Ziraat Bankası o dönem coğrafyada yani o ülkenin sınırları içerisinde Osmanlı'nın sınırları içerisinde diyelim. İnsanların yani çiftçilerin
desteklenmesi amaçlı değil mi
zaten? Amacıyla evet tabii. evet evet amacıyla kurulmuş bir banka. Bugün de hala tarım alanında en çok destekleyici markalardan bankalardan bir tanesi.
Tabii ki.
Böyle baktığımız zaman aslında bu markalar bu sadece Ziraat Bankası için söylemem bunu. Aynı zamanda pek çok köklü markalar var. Sadece finans sektörü açısından da tabii. söylememek lazım. Ama bu yani Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt markalar aslında artık hepimizin markaları olmuş durumda. Ve onlara çalışırken de bir takım sorumluluklarınız oluyor.
Ekstra iyi bir şey yaptığım hissi de veriyor değil mi aslında?
Yani tabii o da var yani. Ama çok da dikkatli olmanız da gerekiyor. Ve çok ince eleyip sık dokunmanız gerekiyor.
Çünkü söylediğin ettiğin herhangi bir şeyde o sırada düşünülmemiş gözden kaçmış hele bugünkü linç kültürü ortamında
evet,
değil mi?
Evet.
Apayrı bir anlama giderse bu kez devlet konuşuyor gibi.
Evet tabii.
Yani o devletin markası çünkü.
Tabii.
Yani diğer herhangi bir Serdar Butiği'yi eleştirmekle aynı şey olmayacaktır.
Haliyle evet. yani, haliyle.
Dolayısıyla o özelin bir bağımsızlığı, biraz özgürlük, rahatlığı olur tabii.
Ben bunu aslında şey gibi görüyorum. Yani böyle yaratıcı yeteneğimizi bu meslekte hep zorlamak zorunda kalıyoruz ya. Çünkü ancak bunu yaptığımız zaman kendimizi, ben en azından öyle düşünüyorum yani kendimi mutlu hissediyorum. Sürekli daha yeni bir şeyler yapabilme çabası içinde olmak. Bu aslında bu belli filtrelerden geçiyor olmak veya belli briefler üzerinde belli stratejiler üzerinde çalışıyor olmak kendini her seferinde her yeni briefte yeniden zorlamak yeni bir şeylere yeni bir dünyalara açılmak zorunda bırakıyor insanı. Bu da besliyor bence süper yaratıcıyı.
Yani bir lifte yeni bir şey heyecanı. Zaten o duygu bittiği zaman bu sektörde bitirilir.
Evet, ondan sonra
2000'lerin başında söylediğin gibi güneye bir sahil kasabasına.
Ya ben onu çok istiyorum biliyor musun? Yani bilmiyorum. Hala istiyorum. Hatta şöyle bir
bence şey. Bence vazgeçmişsin o benim.
Hayal. Abi şöyle bir hayal ettim geçenlerde. Ya dedim şöyle Kaş'ta bir tane bakkal dükkanı açsam.
Allah.
Ondan sonra sabah saat böyle 10.30'da falan gitsem.
Her reklamcının hayali.
Çorabımın içine bir tane sigara sıkıştırsam ondan sonra dükkana girip ya çocuklar şuraları bir toparlayın falan filan desem. Ondan sonra çıkıp bir 2-3 saat takılıp akşam tekrar gelsem gibi bir hayalim hala var ama.
Hala var mı?
Ne? Hala olur, var ama olur. Bilmiyorum
belli
artık.
Belli olmaz. Belli olmaz yani.
Bakalım artık kısmet.
Ya çünkü şey bizim her reklamcının belli bir dönem işte güneye inip incik boncuk satacağım dediği evet. Bir dönem olur. Ben orada artık şey dengesine inanıyorum kendi adıma. Yılı 4-5 ayını 3-4 ayını parça parça da olur. İstediğin evet. Kadar öyle güzel sevdiğin bir sahil kasabasına ayırabilme lüksü benim için yeterli. Evet. Tam göçten ben uygun olmadığımı anladım. Hı-hı. Tam olarak geçip orada yaşamak adamı değilim ben. Kent de lazım bana biraz.
Doğru.
O yüzden o yarıya bölüp en azından ama 3-4 ay da bölünmüş zamanlarda istediğin zaman tabii bu da biraz kolay bir şey değil bahsettiğim ama olur mu diye bakıyoruz şu an 47-48 işte 50 sonrası mümkün mü bakacağız. Biraz daha rahat kaçıp gelebildiğim ama yine geldiğim evet. bir konsept bana daha doğru gibi geliyor yani ama şimdi, tabii kişiye göre değil.
Şimdi belki de şimdi bu uzaktan çalışma artık anlayışının oturduğunu düşünürsek sektörde evet. Belki de çok uzak değil bu hayaller eskiden bravo, bayağı belki, hayaldi ama.
Şimdi olabilir.
Çünkü bir şey vardı yani benim bazı arkadaşlarım şimdi. Tabii o pandemiden sonra hala sektördeler ama İstanbul'da değiller artık.
Benim yetiştirdiğim bir şu an grup et olmuş bir arkadaşımız var. Hatta burada konuk da oldu. Evet. Ayvalık'a yerleşti ve grup edi hala büyük bir ajansın.
Hmm, evet evet benim de var birçok arkadaşım.
Çok var.
Başka şehirlerde yaşayıp mesleğini yapan. Bir taraftan düşünüyorum acaba onları tekrar özlüyorum da yani o arkadaşlarımı.
Ya şimdi ama sen de ajansçılığı da özlersin oraya gitsen aslında biraz ben sana evet. Söyleyeyim. Ama işte o dengeye gelirse mesela buraya toplantılara gel bazı zamanlar İstanbul'a gel git. Buraya evet. Gelince orayı özle. Oraya gidince burayı özle. Bu klasiktir ya.
Evet.
Bence öyle bir denge tutturulabilir.
Yani öyle olursa olur galiba. Ama. Çünkü bir noktadan sonra hani ben de kendimi hayal ediyorum da yani acaba sıkılır mıyım diye de düşünüyorum. Çünkü
sıkılabilirsin.
Yani bu kadar yoğun tempoda senelerce kendini alıştırmış bir insanın da artık emin bir anda vites düşürmesi zor kolay olmayabilir.
O kadar kolay değil.
Evet.
Vallahi Cem böyle ikimiz de böyle hem konuşmayı seviyoruz hem sektöre karşı hala hevesliyiz. Aklı evet, gitti. Evet.
Vallahi ben bitti mi hiç farkında değilmişim.
Ben de öyle. Ben de o yüzden saate baktım az önce. Gayet eyvallah. Böyle bir saate gelmişiz bile.
Aa, çok keyifli sohbet oldu. Yani bir saat daha konuşurmuşuz.
Kesin giderdik. Başka öyle giderdik. Bir bölümde belki bölüm 2 yaparız başka
İnşallah.
Bir zamanda.
İnşallah.
İyi ki geldin. Harikaydı. Güzel çalışmaların devamını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Keyifle. Ben de seni tekrar görmüş olmaktan çok mutlu oldum.
Çok
böyle birkaç şeyi de kendi hani seninle sohbet etmekten ve bizi dinleyenlere de belki kafalarını ütülemekten memnunum.
Biraz bir şeyler söyleyebildiysek ne mutlu valla.
Eyvallah.
Harikaydı. Benim için de çok güzeldi. İyi ki geldin. Sağ ol.
Ayaklarına
sağlık.
Sağ ol.
Adsız Kreatifler'in bu toplantısını da kapatmak üzereyim sevgili dinleyenler. Bir sonraki bölümde görüşmemiz olasılıklar arasında. O zamana kadar kendinize iyi, hayata yaratıcı bakmaya çalışın. Hoşça kalın. Girl, you love.
You don't know.